Ayrım 29.
Roger bir gün komünistler hakkında daima soyut şeyler konuşurlar ama hepsi de mükemmel birer yurtseverdir demişti. 52 yaşındaydı ama her şeyle geçmişi hatırladı. Paris'in en son arabacısı adını takmışlardı kendisine mecliste. Hiç de konuşmak arzusunu duymuyordu Desire ama kurtulmanın imkanı yoktu. Nitekim Desire'nin kulis faaliyetinden haberdar olan Foger sordu. Niye gitmedin Şampelye'de şampanya patlatmaya? Bayram etmelisin bugün. Çünkü bu bir dereceye kadar senin zaferindir. Nasıl desem, bu kadar kolayca ve bu kadar gösterişli bir zafer hiç de hoşuma gitmez. Desire'nin ne demek istediğini kavrayamayan Foger öfkelenmişti. Sakalı titredi. Hadi canım sen de Desire geç. Bütün bunları sen istememişsin gibi. Boşuna inkar etme. Bir art bunağını bile sen harekete geçirmedin mi? Her şeyi biliyorum ben. İftihar edebilirsin. Hayır dostum, ben bunu istemedim. Ben bir uzlaşma istedim o kadar. Savaşa hazır olmadığımızı, savaşamayacağımızı bildiğim için. Ama her şeyden önce şartlar sandığımızdan çok daha ağır çıktı. Sonra ve en ciddisi de ben baştan sona haklı çıktım. Baştan sona anlıyor musun? Bugünkü durum gösteriyor ki bizim ne Majino hattımız vardır ne de dayanabilecek silahımız. Yayımız kırılmış bizim. Şambelye'ye yığılmış ahaliyi görünce buraya sığındım. Diplomatik bir yenilgiyi bir zafer gibi kutlamak. Uçak alanında görmekten bile korkuyordu Daladier. Çürük yumurtalarla karşılaşacağını sanıyordu çünkü. Ama bak bir film yıldızı gibi çiçeklerle kutlanıyor. Böyle bir halk nasıl savunabilir kendini? Halka suçlamak niye? Sorumlular sizsiniz. Ötekiler kadar sen de sorumlusun Desire. İspanya olayları yeni başladığında aynen söyledim sana. Alçaklığı ve dönekliği birer yurttaşlık fazileti olarak ilan eden sizler, halkın bu yenilgiyi sevinçle kutlamasına nasıl şaşabilirsiniz? Askeri kaçakçılığa teşvik eden gazeteleri sen besliyorsun. Fransa'nın düşmanlarını destekleyen de sensin. Sen istiyorsun ki... Ne istediğimi ben de bilmiyorum diye sözünü kesti Desire. Kumarda kaybettim. Fransa da kaybetti şüphesiz. İstediğime gelince, dengeyi korumak, genç, aç ve cenkçi milletlerin ortasında mutlu bir Fransa'yı sürdürmek istedim. Başaramadım ve gerisinin kıl kadar önemi yok gözümde. Elimden gelse çeker Tahiti'ye giderim. İşler beni burada tutuyor. Aslına ararsan işlere daldırdığım yok ama bırakamam. Nevrasteni bir şair için normal bir haldir. İlham perileri sinir zayıflığından hoşlanır çünkü. Ama borsa hoşlanmıyor. Hesabı ödedi, gizli bir kuvvet Şampelye'ye doğru itiyordu onları. Oraya gelince ister istemez durdular. Açık bir arabanın içinde Daladier geçmekteydi. Halk çılgınca alkışlıyordu kendisini. Arkadan Tessa geliyordu. Günün bir kahramanı da o değil miydi? Nasıl olur da bu büyük sevgi gösterisini yalnız Daladier'e bırakabilirdi? İnce uzun burnu sağa sola sürekli dalışlar yaparak etrafı selamlıyor ve piyesin kilit monoloğunu bitirmiş bir trajedi oyuncusu gibi alçak gönüllü ama gururlu gülümsüyordu. Güzel bir kadın bir gül fırlattı kendisine tam o sırada ve Tessa çiçeği kapıp göğsüne bastırdı. Neşeli bir tören dedi Foger, gömülenin Fransız olduğunu unutmak şartıyla. Beklenmedik bir kahkaha attı Desire. Şu Tessa harika bir adam ama gül yerine defne dalları gerekliydi doğrusu. Foger dayanamayıp patladı. Şakanın sırası değil Desire. Yurt tehlikede. Bir yıl sonra Şampelye'de Almanların böyle geçit resmi yapmasından korkarım. Ve gene korkarım ki o vakitte onlara çiçek atacak orospular çıkacaktır. Demek yurt tehlikede. İyi adamsındır ama tedavi kabul etmez bir laf ebesisindir Foger. Yurt murt kaldı mı artık ortada? Bölüm 15. Duvarlar çok inceydi. Bütün dairelerden dinlenebiliyordu radyo. Ve spikerin sesi yankılarla çoğalır gibi. Pierre, Dodo'nun doğumundan hemen önce gelip yerleşmişti buraya. Alabildiğine büyük bir binaydı bu. Bir dizine kadar bitişik yapıdan meydana gelme bir bina. Boş bir arsa üzerine belediye tarafından kurdurulmuştu. Bir vakitler kale hendeklerinin bulunduğu ve çeşitli otlar arasında fare kulaklarının da bittiği bir arsa üzerinde. Ve gene bu arsada Pierre bir vakitler aşk randevuları vermiş, sulu sepken mısralar okumuş ve kendilerini ölünceye kadar seveceğine dair ant içmişti kızlara. Şimdi bütün bu civarda geceleri binlerce pencerenin birden ışıldadığı koca koca binalar vardı. Memurlar, teknisyenler, işçiler oturuyorlardı bu evlerde. Her daire iki küçük odadan müteşekkildi ve bütün dairelerde aynıydı hayat. Sabahleyin erken kalkılır, metroya seyirtilirdi. Kadınlar saat 9'da çarşaf silkeleyip halı dövmeye girişirlerdi. Öğleyin okuldan dönerdi çocuklar ve üzerlerinde önlükleri ve ellerinde baştan aşağı mürekkep lekeleri olurdu. Ve bir yağ, soğan, kahve kokusuna bürünürdü ortalık. Akşama doğru radyoların gürültüsü yükselir, saat 7.30'da yemeğe oturulur, 11'de ise ışıklar söner ve herkes uyurdu. Ama şu son günler boyunca saat 12'den önce kapanmaz olmuştu radyolar. Kötü haberi bekliyorlardı insanlar. Ama işte yine spiker mutat teminatı veriyordu halka. Savaş olmayacak. Pierre ile Agnes akşam yemeğindeydiler. Çatalı havada asılı kalmış, dinlemekteydi Pierre. Sonra bir sıçrayışta kalktı ve peçetesini fırlatıp bir küfür savurdu. Karmakarışık duygularla doluydu Agnes ve tedirgindi. Savaş olmayacak diye seviniyordu bir yandan. Pierre savaşa gitmeyecek, evler yıkılmayacak, çocuklar öldürülmeyecek, sakatlar ortalığı doldurmayacak diye seviniyordu. Ama öte yandan sağır bir hüzne gömülüyordu. Kocasının fikirlerini paylaşmıyordu ama kaderine daima ortaktı. Onu da kemiriyordu Pierre'in sıkıntısı. Ne kadar da az benziyorlardı birbirlerine. Atılgan ve gürültücüydü Pierre. İçi neyse dışı da oydu ve en büyük coşkunluktan en korkunç umutsuzluğa bir anda kayabilirdi. Agnes ise kapalı denecek kadar ihtiyatlı, yargılarında kesin ve sürekliydi. Tek ve mutlak hakikati arardı daima. Pırıl pırıl bir analığı ve cismani bir tutkuyu yaşıyordu bütün doluluğuyla. Zaman zaman fırtınalı ama kısa çatışmalarla bulunan ve şuur ve iradelerinin dışında birbirleri için besledikleri sağlam bir duyumun sürekli varlığıyla hemen pekişen bir ahenk içinde yaşamaktaydılar. Her birinin kendi özel hayatı, kendi meşgaleleri, kendi coşkunlukları vardı. Büyük şevkle bağlıydı Agnes evine. Onun gözünde bütün çocuklar narin ve esrarengiz, bir anda kırılıp kuruyabilen veya gelişip çiçek veren birer bitkiydi. Dodo'yu sevdiğim kadar seviyorum hepsini diyordu kendi kendine. Yalandı bu. Kıskanç ve kör bir aşkla seviyordu oğlunu. Kelimeleri ilk geveleyişinden, soluk altın rengi saçlarından müthiş bir gurur duyuyordu. Ve Pierre'e olan aşkı bir yana, hiçbir duygu bu sevgi kadar kuvvetli olamazdı. Pierre bilmiyordu karısının kendisine olan aşkını. Agnes bu aşkı kendi kendisine bile itiraf etmekten sakınıyordu. Genç kızlara özgü bir direnme vardı Agnes'te. Her sevişmelerinde sanki ilk sevişmeleriymiş gibi hafif bir sevinç ve şaşkınlık çığlığı atmadan teslim etmezdi kendini. Köşesi temiz ve çıplaktı. Dağınıklığı sevmezdi. Pierre'in masasının üzeri ise bir jeolojik tabakalar yığını halindeydi. Kazı yapmaya kalksanız kendisinin bile çoktan unutmuş olduğu neler neler çıkarmazdınız. Brun bulvarındaki bu küçük dairede okul defterleriyle sınai desenler arasında ve pembe tombul Dodo'nun yanında pekala mutlu olabilirlerdi ama değildiler. Bir şey vardı hayatlarını bulandırıp karartan. Çoktan anlamıştı bunu Agnes. Bir gün büyük bulvarlar üzerindeki bir kahvede otururken askerlerin gelmekte olan savaştan konuşup şakalaştıklarını işittiği vakit anlamıştı birden. 2 yıllık sürekli bir bekleyiş. Geçici bir şey olarak gözüküyordu onlara yaşadıkları hayat. Bir günlüğüne kiralanmış bir otel odası gibi. Öyle ki Agnes bir keresinde bir gün daha bağışlandı bize işte demişti. Pierre için bütün bunlar hep aynı mücadeleye, hep aynı fikirlere, umutların ve hayal kırıklıklarının çalkantısına bağlı bir şeydi. Pierre'in coşkunluk anlarında söylediklerini kavramak için boşuna çırpınıyordu Agnes. Özellikle şu son haftalar içinde büsbütün yönünü şaşırmış bir hali vardı. İnsanca bir şeyler olduğunu sezmemiş değildi İspanya Savaşı'nda. Bir harabeye dönmüş olan Madrid'in fotoğraflarını gördüğü vakit birden bir öfkeye kapılmış ve internasyonel savaşçı birliklerinin kahramanlığına hayran kalmaktan alamamıştı kendini. Davaları benim davam olamaz ama arı bir dava diyordu Pierre'e. Ve onun ağzında bu kelime, arı kelimesi bir itiraftan başka bir şey değildi. Ama burada, Paris'te ise bütün kavramlar tersine dönüyordu. Diplomasi ve duygular, barışçılık ve kör bencillik, internasyonel ve generaller, her şey. Ve kendi içine kapanıp susuyordu Agnes. Gözleri ağlamaktan kızarmış annelerle karşılaşıyordu okulda. Havada dolaşmaktaydı sanki felaket. Demeye kalmadan Münih Anlaşması'nı müjdeleyen kısa bildiri, savaş olmayacaktı. Şu an sevinenlerin ne kadar çok olduğunu bilsen Pierre. Ya orada? Oradakilerin başka bir tepki mi gösterdiklerini sanıyorsun? Bir an için unut şu politikayı ne olursun. Andre gibi düşünüyorsun. Niçin Andre gibi yalnız? Milyonlarca insan gibi. dar kafalı, rahatına düşkün burjuva adımını yakıştırdığın insanlar gibi senin. Çünkü artık muhakkak ki senin de saatin çaldı. Anlamıyorum. Başka bir zaman olsa yaşardık, çalışırdık, yetiştirirdik çocuklarımızı, olur biterdi. Ve sizler, yani senin gibi olanlar, boyun eğmek zorunda kalırdınız. Er geç boyun eğerdiniz de. Kocaman kocaman kitaplar yazılır, yollar yapılır, seromlar keşfedilirdi. Ama bugün biz senin gibi insanların iradesi önünde eğilmek zorundayız. Fikirleri kastetmiyorum Pierre, olan şeyden söz ediyorum sadece. Bugün her şey tek şeye bağlı durumda. Müthiş olan da bu zaten. Tartışmaya girmedi Pierre. Karanlık bir edayla gazeteleri okumaya koyuldu. Daha bu sabah hayatın ta kendisiydi okuduğu şey ve şimdi bir anda tarih olmuştu. Üzülüyordu Agnes. Hiçbir kesin hal yolu bulunmamış olduğunu kavruyordu. Daha ne kadar sürecekti bu erteleme? Bir hafta, bir ay. Damla damla nasıl yaşanabilirdi böyle sürgün? Dodo'ya yaklaştı. Rahat rahat uyuyordu oğlan. İnsan uzun, çok uzun yaşamalı diye düşündü Agnes. Dişler çıkıyor, sonra dökülüyorlar bak. Ve bunlar daha henüz süt dişleri. Nasıl yaşayacak Dodo? Bir seferberlikten bir ikinci seferberliğe. Okşamak istedi oğlunu ama uykusunu bölmekten çekinip vazgeçti ve okul defterlerini karıştırıp hataları düzeltmeye koyuldu. Sessizlik ağır geliyordu ona. Radyonun boğuk sesine razıydı şimdi. Ama kapatmışlardı bir kere. Bir hafta, bir yıl. Dikkatini toparlamaya, önündeki çocuk cümlelerinin basit anlamını kavramaya çalışıyordu ama boşuna. Belki 10. kere okudu. Fontenay'daki amcanın tavşanları ve bir danası var. Ağaçları özledi birden Agnes. Ağların ılıklığını, yavaş yavaş akıp giden bir hayatı özledi. Öyle bir hayat ki acelesiz, beklemesiz, düşünmesiz. Haftalardan beri süren heyecanlardan, uykusuz gecelerden ve mitinglerden bitkin düşmüş olan Pierre de uyuyup kalmıştı işte. Tek tük gümüş tellerin parıldadığı siyah kafası gazeteye doğru kaymıştı. Kocasının muntazam soluğu güven verdi Agnes'e. Hayat hiç olmazsa burada yürütüyordu kanununu. Yüzünü görmüyordu ama kalemi yontmak için kalktığı vakit küçük bir çığlık atmaktan alamadı kendini. Bir ölü yüzüydü bu yüz. Kansız, gergin ve donuk. Karısının çığlığına uyandı Pierre, tembel tembel esnedi ve hemen daldı gene. Sayfa 350, kitabın sonu.